Ayrım 21. Güvercin Gerdanlığı. İbn Hazm. Sayfa 192. Teselli. Her başlangıcın bir sonu olduğunu hepimiz biliriz. Ancak aziz ve celil Allah'ın dostlarına bağışladığı cennet nimeti ve düşmanlarına verdiği cehennem azabı bunun dışındadır. Bu dünyadaki arazlara, azaplara gelince, onlar gelip geçicidir, fanidir, kalımsızdır. Bir süre devam eder, sonra yok olur gider. Her sevginin sonu, aşağıda belirteceğim iki şıktan biri biçiminde biter. Ya ölüm gelir, sevgiyi alır beraberinde götürür, ya da teselli bulacak bir şey çıkar ortaya. Kimi güçlerin nefs üzerinde oldukça etkin olduğunu görüyoruz. Aynı güçler etkisini beden üzerinde de göstermektedir. Nasıl ki ister Yüce Tanrı'ya daha fazla boyun eğmek, itaati artırmak amacıyla olsun, ister bu dünyada züht ve takva ünü sağlamak için riyakarlık yaparak olsun, kimi canların dünyevi rahatlıkları ve zevkleri geri teptiğini görüyorsak, aynı şekilde kimilerinde hemcinsleriyle karşılaşmak arzusundan yüz çevirdiğini görmekteyiz. Çünkü taşıdıkları yüksek duygu ve onurları ihanetle karşılaşmaktan, gadre uğramaktan nefret ediyor. Ve ayrıca daha önce sevgiden kötü ödül aldıklarını akıllarından bir türlü çıkaramıyorlar. İşte ancak bu iki durumda tesellinin bir anlamı vardır. Bunun dışındaki durumlarda teselli bulmak ayıplanası bir iştir. Uzun bir kaçınmadan sonraki teselli artık gönlündeki arzuya ulaşamayacağını aklı kesince kişinin içine düştüğü umutsuzluğa benzer. O zaman sevgi bağları kötürümleşir, felce uğrar, özlemini gideremez. Benim teselliyi kınayan şiirlerim var. Bir kasidemden aşağıya birkaç dize yazayım. Tabil. Kaşlarını bir çatsın, gözleriyle bir işaret versin, bakışları dirileri öldürür. Bir konuşsun, taşlar, olgun ve taptaze hurma olur sanki. Sanki sevgi kalbime gelip yerleşen bir konuk, etlerim onun yemeği, kanımda içkisi oldu. Biraz ileride de şöyle sürmekte. Üzerine ateş yağdıran bulutlar da inse, kendisine ün sağlayacak olan ilence sabırla dayanıyor. Rahatlığa kavuşmak için can atıyor, sabırsızlanıyor. Sonunda kötü durumlar çıksa bile, kimi nimetlerde azap çekmede vardır. Genellikle teselli iki türlüdür. Birincisi doğal teselli. Buna umut da diyebiliriz. Onun sayesinde kalp kurtulur, gönül ferahlar, zihinsel bir uğraşı kalmaz artık. Sanki insan daha önce hiç sevmemiş gibi olur. İşte bu durumda teselli kınanır. Çünkü bu unutma ya da teselli kınanılacak ahlaki duygulardan kaynaklanır ve unutmayı gerektirmeyen nedenlerden doğar. Biz bu nedenlerden genişçe söz edeceğiz Allah'ın izniyle. Fakat önemli bir özrü varsa doğal olarak ayıplanmaz. İkincisi yapmacık tesellidir. Bunda nefs bir zorlama altındadır. Sabır gösterme diye de adlandırılır. O zaman insanın gösteriş için ortaya cesaret sergilediğini görürüz. Oysa yüreği bir bizle delik deşik olmaktan daha büyük acı içinde inler, kıvranır. Fakat kimi kötülüklerin kimilerine göre daha az acı verdiğini sanır insan. Ve ne kırılabilir ne bir kenara itilebilir kanıtlarla. Nefsini hesaba çeker. Bu tür bir tesellinin ardından koşan ve bu şekilde teselli bulanlar ne kınanır ne de ayıplanır. Çünkü bu teselli büyük bir yıkım ve ezici bir felaketten sonra ortaya çıkmakta, soylu ruh taşıyanlar böylesi acılara dayanamayacakları için ya da kader beklenmedik ve kaçınılmaz durumda karşılarına bu tür acılar çıkardığı için bu yola başvururlar. Böyle teselli bulanların hiçbir zaman aşklarını unutmadıklarını ve iç çektiklerini, yeminli sözlerine sadık kaldıklarını, sabrın acı yudumlarını yudumladıklarını belirtmek yeterlidir sanırım. Sabretmeye çalışanla unutan arasında genellikle şöyle bir fark bulunur. Sabretmeye çalışan aşık, en büyük cesareti göstermeye çalışarak, sevgilisine sövüyormuş gibi yaparak, kendini ona sataşıyormuş gibi göstererek, başkasından gelebilecek benzeri bir tutuma tahammül göstermez. Bu konuda bir kıta şiir yazdım. Tavil. Bırakın beni sevgilime söveyim. Çünkü görünüşte ondan kaçınsam bile aslında ona hiç de düşman değilim. Fakat sevgilime sövüşüm, kendisi çok iyi davrandı, fakat Tanrı ona belalar yağdırdı, der gibi bir şey. Unutanın durumu ise bunun tam tersidir. Bütün bunlar, insanın yaratılışıyla, ilgisiyle, kabul ve reddiyle, aşkın kalp üzerindeki etkisinin azlığıyla, çokluğuyla çok yakından ilgilidir. Bu konuda, içinde teselli arayandan ve sabır gösterenden söz ettiğim bir şiir yazdım. Bir dizesini aşağıya yazıyorum. Kamil. Sevdiklerini unutan, onların yokluğunda teselli bulan birinden çok farklıdır, apayrıdır. İnsanın sevdiklerini isteyerek bırakması başka şey, elinden başka bir şey gelmediği için bırakması başka şey. Nefsine hakim olanla, nefsinin isteklerine boyun eğen hiçbir olur mu? Doğal olarak sabredenle yapmacık sabreden kuşkusuz bir değildir. Bu tür teselliyi meydana getiren nedenler çoktur. Niteliğine ve ortaya çıkışına göre teselli olan aşık ya mazur görülür ya da ayıplanır. Bu nedenler arasında bıkkınlık ilk göze çarpandır. Bundan daha önce söz etmiştik. Tesellisi bıkkınlıktan kaynaklananın sevgisi sahici değildir. Böyle kararsız, vefasız birinin aşktan yakınmaya kesinlikle hakkı yoktur. Gerçek şu ki, o ancak zevk peşindedir, şehvetinin ardından koşmaktadır. Bu konularda teselli bulan biri, hakikatte aşkı unutan birisidir. Bu bağlamda ayıplanmalıdır. Değişiklik isteme arzusu da bu nedenler arasındadır. Kuşkusuz bu da bıkkınlığa benzemektedir. Fakat biraz daha fazlasıyla. Çünkü sahibini birincisinden daha çirkin duruma sokar, böyle teselli olanlar ayıplanmayı daha çok hak etmişlerdir. Sevende bulunan karışık bir çekingenlik hayasını da burada zikredelim. Bu duygu, aşığın duygularını ima yoluyla bile olsa dile getirmesini engeller. Zaman yavaş yavaş akar, sevgi tazeliğini yitirir, daha doğrusu açmadan solar ve ardından teselli çıka gelir. Böyle durumlarda bu nedenden dolayı teselli olan haksızdır. Çünkü kendisini sevgiden yoksun bırakan gene kendisidir. Fakat tam tersine sabır göstermeye çalışırsa o zaman ayıplanmaması gerekir. Çünkü kendi nefsinin arzusuna hayayı tercih etmiştir. Allah'ın elçisinden aktarılır. Salat ve selam onun üzerine olsun. Haya imandandır. İffetsizlikse münafıklıktandır. Ahmet bin Yahya'dan, onun da Selme bin Safvan Ez-Zekri'den, onun da Zeyd bin Talha bin Rekane'den, onun da kesintisiz bir ravi zinciriyle Allah'ın elçisinden salat ve selam ona olsun naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Her dinin kendine özgü, özel bir ahlak anlayışı vardır. İslam'ın ahlak anlayışı da hayadır. Bu üç nedenin aslı sevenden kaynaklanır. Çünkü girişimde bulunan sevdiğini unuttuğu zaman başkalarının kınamasını kendi üzerine çeken olur. Teselliye neden olan dört durum daha vardır. Ancak bu durumlar sevenden değil, sevgiliden kaynaklanır. Birincisi kaçınmadır. Çünkü görüntülerini daha önce açıkladık ama bu bölümün çerçevesine uygun düşecek biçimde kimi hususları burada zikredelim. Kaçınma uzarsa, birçok kınamaları ve sürekli bir ayrılığı peşinden sürüklerse, teselli yollarını açar. Birisi sizinle ilişki kursa, sonra başka biriyle ilişki kurmak için sizinle olan ilgisini koparsa, bu tam anlamıyla bir ihanettir. Aynı şekilde, sizin kendisiyle daha önceden en küçük bir bağlantınız olmaksızın, herhangi biri sizin dışınızda bir başkasına eğilim gösterip ona ilgi duyarsa, bu da tam anlamıyla bir tiksintidir. Bu iki konuda Allah izin verirse ileride daha genişçe söz edeceğiz. Ancak şunu belirtelim. Kaçınma, gerçekte sizinle bir takım ilişkiler olup, sonra bir jurnalcinin ihbarı üzerine ya da işlenen bir hata nedeniyle ya da ruhunda meydana gelen kaygılardan ötürü ilişkilerini koparan kişiden kaynaklanır. Aslında bu kişi sizden yüz çevirmemiş ve sizin dışınızda birini sevmemiştir. Bu koşullarda sevgilisini unutan aşık, ayıplanası bir aşıktır, sevgilisinin tutumu ne olursa olsun. Çünkü bu unutmayı haklı gösterecek hiçbir neden yoktur. Gerçi sevgili aşığıyla birleşmeyi arzu etmemekte direniyordur. Ama artık bu karşı konulmaz bir şeydir. Öte yandan birlikte bulunduğunuz o mutlu günlere bir saygı olarak eski bağları, güzel anıları çağrıştırmak, dostluk ve sevgi bağlarına sadık kalmayı gerektirmelidir. Fakat bu durumda cesaretle sabır göstermeye çalışarak teselli bulan kişi, kaçınmanın uzayıp gittiğini görürse, kavuşmak için en ufak bir yeşil ışık yanmıyorsa ya da ilginin yeniden kurulabileceğine dair herhangi bir belirti yoksa o zaman mazurdur. Pek çok insan böyle bir davranışı ihanet diye niteleyebileceğini sanmıştır. Çünkü görünüşte ikisi de aynı gözükmektedir. Fakat gerçekte ikisinin nedenleri birbirinden apayrıdır ve aralarında fark vardır. İşte bunun için biz burada bu farkları belirttik, bu konuda bir şiir yazdım. Tavil. Öyleyse hiç tanımadığın biri gibi ol bari. Çünkü ben senin hiç bilmediğin, kendisiyle hiç birlikte olmadığın biri gibi oldum sence. Ben yankı gibiyim. Seslenene cevap veririm. Öyleyse sen de bugün söylediğin şeye ileride uygun olarak davran. Düşümde 3 beyitlik bir şiir yazdım. Uyanınca 4. bir beyit ekledim. İşte o şiir. Vafir. Ne güzeldi o günler. Sen canımdan ve ailemden daha kıymetliydin benim için. Fakat ayrılık eli seni benden kopardı. Parmakları ise üzeri yazılı bir parşömen kağıdı dürer gibi seni dürüp uzaklaştırdı benden. Ayrılığın beni sabır yükü yaptı. Nasıl ki bir zamanlar aşkın susuzluğumu gidermişti. Artık iyice anladım ki kavuşma aşkın gerçek kaynağıymış. Uzayıp giden ayrılıksa teselliyi avuntu kaynağıymış. Gene bir şiir yazmıştım. Kamil. Eğer daha önce bana bir gün sevgilinin yokluğuyla teselli bulacaksın deselerdi, 1000 kere, 1000000 kere yemin ederim, asla ve asla bu böyle olmazdı. Ama eğer uzun süren bir ayrılık zorunlu olarak peşinden teselliyi sürükleyerek getirecekse, o zaman ayrılığın gidişin kutlu olsun. Çünkü hiç olmazsa iyileşmem için tüm çabayı göstermektesin. Şimdi nasıl teselli olduğuma, nasıl avunduğuma şaşıyorum. Tıpkı vaktiyle senin ayrılığına nasıl dayanabildiğime şaştığım gibi. Senin aşkını bir ateş parçası gibi görüyorum. Külün altında bile tutuşacak bir besi bulabilir. Gene bir şiirimde şöyle diyorum. Kamil, senin aşkından cehennem iç organlarımdaydı. Şimdi bu ateşi İbrahim'in ateşi kadar zararsız görmekteyim. İbrahim'in ateşe atılıp ateşin onu yakmadığına ima. Sonra geriye kalan öteki 3 nedene gelince, bunlar da sevgiliden kaynaklanır. Bu nedenlerden dolayı sabır gösterenler ayıplanamazlar. Allah izin verirse bunların her birini ayrı ayrı ele alıp inceleyeceğiz. Bunlardan biri sevgilide meydana gelen nefrettir ki sevgili tüm umutları söndürecek denli sevenden uzaklaşır. Öykü. Çocukluğumda başımdan geçen bir öyküyü anlatayım size. Kendi evimizde büyüyen genç bir cariyeye aşık olmuştum. O zaman 16 yaşındaydım. Yüz güzelliğiyle, zekasıyla, iffetiyle, temizliğiyle, alçak gönüllülüğüyle ve tatlı sözlülüğüyle olağanüstü güzeldi. Ciddiydi, ağırbaşlıydı, oldukça sempatikti, sevimliydi, çok edepliydi, kusursuzdu, az konuşurdu. Bakışı öne eğikti, çok ölçülüydü, ayıpsız ve kusursuzdu, oldukça ağırbaşlıydı. Bir yere ayrılırken gönül çekici, bir şey isterken oldukça tatlıydı. Uzaklaşırken bile çekingen tavrını korurdu. Onu bu halde görmeye değerdi. Otururken yavaş otururdu. Çok vakarlıydı. Soğukkanlılığını tatlı biçimde korurdu. Onu elde etmeye kalkmak bir cüret işiydi. Onun gönlünü kazanmak için can atanlar pek çoktu. Ancak umutları onda karşılık bulmazdı. İşte yüzü tüm gönülleri kendine çekerken davranışı ona yaklaşanları uzaklaştırıyordu. Geri çevirişi ve soğuk davranışı ona öyle büyüleyici bir özellik veriyordu ki başkaları hoşgörülü ya da cömert davranarak bile bu büyüleyiciliği gösteremiyordu. İşinde kendini ciddiyete adamış gibi gözükür, yaptığını ciddi yapardı. Kendini işe tam verirdi. Dalga geçmezdi. ayrıca çok güzel ut çalardı. Ona gönlümü kaptırdım, büyük bir aşkla sevdim onu. Aşağı yukarı 2 yıl boyunca normal konuşmaların dışında ağzından tek bir sözcüğü duymak, beni kabul ettiğini işitmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Nafile, tüm çabalarım boşa gitti. Bir şenlik dolayısıyla bizim evde düzenlenen bir toplantıyı anımsıyorum. Benzeri toplantılar yüksek sosyete evlerinde sık sık düzenlenirdi. Bizim evdeki kadınlar, Allah rahmet etsin, kardeşimin karısı o toplantılarda bir araya gelirdi. Ayrıca bizim himayemize sığınmış azatlı kölelerimizin ve hizmetçilerimizin kadınları vardı. Hepsi son derece sevimli ve kibardı. Gündüz bir süre bizim evde kaldılar, sonra evimizin bir bölümünü oluşturan Taraça'ya geçtiler. Burası bahçeye nazırdı. Buradan bütün Kurtuba şehri görülüyordu. Bu taraçanın duvarlarında geniş demir çitler, parmaklıklar vardı. Kadınlar demir parmaklıkların aralıklarından şehri seyretmeye başladılar. Ben de aralarında bulunuyordum. Hatırlıyorum, onun hangi aralıktan seyrettiğini aramaya başladım. Ona yaklaşmaya çalışıyordum. Yakın varlığından yararlanmak istiyordum. Fakat onun yakınına geldiğimi fark eder etmez hemen o aralığı bırakıyor, biraz ilerideki başka bir aralığa gitmeye hazırlanıyordu usulca. O zaman ben gene ona yaklaşma yollarını arıyordum. Fakat o gene küçük oyununu oynuyor, bulunduğu aralığı bırakıyor, yandakine kayıyordu. Kuşkusuz benim kendisine delicesine aşık olduğumu biliyordu. Fakat oradaki kadınlardan hiçbiri aramızda olup biteni fark etmemişti. Çünkü çok kalabalıktılar, hepsi şehrin değişik manzaralarını seyredebilmek için bir aralıktan öbürüne geçiyordu. Bil ki kadınların kendilerine gönül verenlerin izini sürme yetileri, gece karanlığında bile kolayca iz sürebilen iz sürücülerin yetilerinden daha keskindir. Bu konuda hiç şaşmazlar, hiç yanılmazlar. Sonra bahçeye indiler. Orada yaşlı bayanlarımız ve genç kızlarımız, bu genç cariyenin efendisi olan bayandan onun bir şarkı söylemesi için istekte bulundular. Efendisinin emri üzerine udunu aldı. Enstrümanı o kadar alçak gönüllüce ve edeplice akord etti ki hayatımda bir benzerini görmedim. Kuşkusuz hayranların gözünde hayranlık duyulanın güzelliği kat kat artar. Sonra Abbas bin el-Ahnef'in Bağdat'ta Harun el-Reşid'in sarayında yaşayan ünlü aşk şairi 19. yüzyıl başında öldü. Şu dizelerini şarkı olarak söylemeye başladı. Basit. Ben bir güneşle büyülendim ki battığı zaman, battığı yer sanki bir gelin odası mahremiyetine sahip. Profilden bakılınca parşömen tomarları kıvrımlarını andıran genç, güzel bir cariye niteliğinde bir güneş. Ancak dış görünüşüyle insanlara benzemekte. Güzelliğini tasvire gelince bir peri kadar güzel. Çünkü yüzü mücevher gibi, bedeni yasemin gibi, kokusu misk ve amber kokusu. Kısacası bütün olarak bir ışık sanki. Şık giysiler içinde adımlarını atarak ilerlerken sanki yumurta üzerinde ya da cam kaseler, kadehler üzerinde yürümekte. Keklik gibi gaydalamakta. Gerçekten de elindeki mızrap sanki kalbimin üzerine vuruyordu. O günü hiç unutamadım. Ömrümün sonuna kadar da hiç unutamayacağım. İşte onu ancak bu kadarıyla görebildim. Ağzından ancak bunları işitebildim. Bu konuda şunları söyledim. Hafif. Kendini insanlardan kaçan, ürkek biri olarak gösterdiği, kendisine yaklaşılmasını engellediği için kınama onu. Bu yüzden onu kınayamazsın. Zaten hilal uzak değil midir? Ceylanlar ürkek değil midir? Ve gene şöyle dedim. Vafir. Yüzündeki güzelliği görmemi, güzel, tatlı sözlerini duymamı engelledin. Bana karşı cimrice davrandın. Sanıyorum Rahman olan Yüce Tanrı'ya oruç adamışsın. Bugün yaşayan hiç kimseyle konuşmuyorsun. Bununla birlikte El Abbas'ın şiirini şarkı olarak söyledin. Öyleyse kutlayalım El Abbas'ı, kutlayalım. Eğer Abbas seninle karşılaşsaydı, sevgilisi Fevziye'yi bırakır, ondan tiksinir, senin aşkınla aklı karışır, Mecnun'a dönerdi. Daha sonra, Allah rahmet etsin, babam Kurtuba'nın doğusunda Ezzahire mahallesindeki yeni evlerimizi bıraktı. Müminlerin emiri Muhammed el-Mehdi'nin Muhammed II Kurtuba halifesi 1900-1010 Hilafete geçişinin 3. günü şehrin batısında bulunan Balat Mugis adındaki eski saray evimize yeniden yerleştik. Ben de onunla birlikte ev değiştirdim. Bu Hicri 399 yılının Cemaziye Lahir ayında olmuştu. Miladi 1009. Fakat o çeşitli nedenlerden dolayı bizimle birlikte taşınmadı. Daha sonra müminlerin emiri Hişam el-Müeyyed'in, Hişam II Kurtuba halifesi 796 ila 1009, 1010 ila 1013. Halife oluşundan sonra başımıza çeşitli felaketler geldi. Onun devlet adamlarınca bize kin duyulmaya başladı. Tutuklandık, gözaltına alındık, ezici cezalara çarptırıldık, gizlice yaşamak zorunda kaldık. Ayaklanma ve fitne her tarafı kasıp kavurdu, ortalığı kırıp geçirdi. Herkese uzandı, özellikle bize geldi. Sonunda Allah rahmet etsin, bakan olan babam, Hicri 402 yılının Zilkade ayının sona ermesinden 2 gün önce, bir cumartesi günü ikindiden sonra öldü. Biz gene aynı durumdaydık. Durumumuz onun ölümünden sonra da bu şekilde sürdü. Ta ki evimizde ailemizden birinin cenazesi zuhur etmişti. Ağıt sesleri yükselmişti. O sırada cenaze için toplanmış, ağlayan, çığlık atan kadınların arasında ayakta o genç cariyeyi gördüm. Onu görünce uzun zamandır içimde gömülü duran aşkım yeniden uyandı. Küllenmiş duygularım ayaklandı. Eski günlerimi, eski aşkımı, eski mutlu zamanlarımı, silinmiş bir dönemi, geçip gitmiş ayları, yıpranmış hatıraları, yokluğu karışmış dönemleri, geçmiş günleri, yok olmuş, silinmiş izleri hatırlattı bana. Acılarımı tazeledi, yaralarımı deşti. Üstelik o gün başka nedenlerden dolayı bunalmış ve üzgün bir durumdaydım. Ama gene de unutmadım. Ancak acım arttı. Aşk ateşim tutuştu. Hüznüm yoğunlaştı. Özlemim iki katına çıktı. O ana kadar kalbimde saklı kalan aşkım gün yüzüne çıkmaya çalıştı ve çıktı da. Onun üzerine bir şiir yazdım. Tabii. Şerefiyle ölmüş bir ölüye ağlıyor. Oysa bunca gözyaşlarına diri olan daha layık değil mi? Ne tuhaf! Artık yaşamayan birinin ölümüne ağlıyor da, zulme uğrayarak öldürülen için hiç üzülmüyor. Sonra kader bize bir darbe daha vurdu. Evlerimizi bırakmak zorunda kaldık. Berberi ordusu üstümüze egemen oldu. Dolayısıyla 404 yılının Muharrem'inin ilk günü Kurtuba'dan ayrıldım. Fakat onu ilk kez gördükten sonra 6 yıl ya da daha fazla süreyle gözümden kayboldu. Sonra 409 yılı Şevval ayında yeniden Kurtuba'ya döndüm. Bizim kadınlardan birinin evine yerleştim ve onu orada gördüm. Fakat kendisini tanıyabilmem için işte bu falan demeleri gerekti. Güzelliği hemen hemen tamamıyla gitmişti. Yüzünün parlaklığı kaybolmuştu. Çekiciliği yok olmuştu. Yüzü solmuş, bozulmuştu. Yüz çizgilerine o denli büyüleyici bir güzellik katan, o güzelim serin kaynak kurumuştu. Sapsarı bir kılıcı ya da bir Hint aynasını andırıyordu. İnsanı büyüleyen, bakışları üstüne çeken o pembe yanaklar, görünce gözleri kamaştıran, insanı şaşkınlıktan vurulmuşa döndüren o güzel yüz sararıp solmuştu. Bütün bu güzelliklerden yalnızca birkaç ipucu, küçük birer çizgi kalmıştı. O eski güzelliklerin tümünü haber veriyordu sanki. Bu düşüşün nedeni, salt kendine özen göstermeyişinden, biz iktidardayken ve adaletimiz herkesin üstüne gölge gibi düşerken, kendini korumasını bilemeyişinden kaynaklanıyordu. Ayrıca bir takım lüzumsuz işler için, ki hepsi de onun görevi olmayan angarya işlerdi, olur olmaz zamanlarda çarşıya çıkışından dolayı böyle düşmüş, çökmüştü. Dolayısıyla şu benzetmeden daha iyisi olamaz kanımca. Kadınlar Yasemin gibidir. Özen göstermezseniz çabucak solar. Ya da bakmazsanız kısa zamanda yıkılan, harabeye dönen bir ev gibidir. Bu yüzden derler ki, erkeklerin güzelliği daha güven vericidir, daha dayanıklıdır, daha sağlam bir temele dayanır ve daha üstün niteliktedir. Çünkü öyle çarpmalara, öyle darbelere dayanır ki, oysa kadınların yüzü ufak bir vuruşla morarır, teninde çirkin lekeler belirir. Bu çarpmalara öğle vaktinin aşırı sıcağını, sıcak samyelini, rüzgarları, hava değişikliğini, soğuktan ve sıcaktan kendini iyi koruyamamayı örnek olarak verebiliriz. Eğer ondan en ufak bir kabul görseydim, bana birazcık yakınlık, sıcaklık göstermiş olsaydı, hayranlıktan deliye dönerdim, sevincimden ölürdüm, uğrunda canımı verirdim. Fakat gösterdiği soğukluk karşısında sabretmek zorunda kaldım. Kimi şeylerle teselli oldum. Bu tür bir nedenden dolayı teselli buluyorsa insan, teselli olan ister aşık ister sevgili olsun, her ikisi de mazurdur. Kesinlikle ayıplanamaz ve kınanamaz. Çünkü vefayı gerektiren bir sevgi bağı, korunması gereken bir akit söz konusu değildir. Verilmiş yeminli söze bağlı kalınması diye bir şey yoktur. Önceden hiçbir vaatte bulunulmamıştır. Arada en ufak bir birliktelik olmamıştır. Tüm bunlar olsa ve eğer aşık bunların birini çiğnese ya da unutsa o zaman kınanır. Bu nedenler arasında sevgilinin aşığa yaptığı cefayı da belirtmek gerekiyor. Eğer sevgili cefa etmede aşırı gider, taşkınlık ederse ve eğer aşığın birazcık soylu ve gururlu bir nefsi varsa aşık teselli olur. Eğer bu ara ara ya da sürekli ılımlı ve ölçülü ise, kesik kesik ama büyükse, aşık buna dayanacaktır ve bu cefayı görmezlikten gelecektir. Ta ki bu cefa iyice artıncaya ve devamlı oluncaya kadar. O zaman aşığın vefalı olması istenemez. Bu durumda kimi şeyleri unuttuğu için kimse onu kınayamaz. Bunun bir başka nedeni de ihanettir. Soylu hiçbir kimse buna göz yumamaz ve katlanamaz. Gerçekten tam bir teselli nedenidir bu. Bu nedenle teselli bulan kişi kat'i suretle kınanamaz, ister unutmuş olsun, ister sabır göstersin. Tersine, buna göz yumup sineye çeken kişi mutlaka ayıplanmalı. Eğer gönüller yaratanın ondan başka tanrı yoktur elinde olmasaydı ve eğer insan kalbinin gönlünün tasarrufunda olsaydı, zevklerini değiştirebilseydi, aşkından ihanete uğradıktan sonra sabır göstermeye çalışan kişinin en ağır ayıplama ve kınamalara layık olduğunu söyleyecektim. Duyarlı, duygulu, soylu ve yiğit ruhlu kişilerde ihanetten sonra teselli olacağını hiç sanmıyorum. Bu olsa olsa ancak adi, alçak, aşağılık ve pinti ruhlarda olur. Bu konuda bir şiir yazdım. Vafir. Senin aşkına hiç yaklaşamadım. Çok hainsin. Her önüne gelene kucak açıyorsun. Sen tek bir aşıkla yetinemezsin, belli. Pek çok aşık senin çevrende pervane. Öyleyse prens mi olmalıydım? Kaldı ki prens bile aşıkların kabarık sayısından korkar, seninle karşılaşmaktan çekinir. Anladım, sen gönlünden geçen umutlara benziyorsun. Hiçbir engel onların yanına varılmasını engelleyemiyor. Engel koyanlar nedenli çok olursa olsun. Kıyametteki kalp borusu tüm insanlığı onlara doğru çevirse bile hiç kimseyi geri çevirmiyorlar. Bir sekizinci neden daha var ki, bu ne aşıktan ne de sevgiliden kaynaklanır. Allah'tan gelen bir şeydir. Bu da umutsuzluktur. Üç çeşidi vardır. Ya ölümden, ya onulmaz bir ayrılıktan, ya da aşıkların başına gene aşk yüzünden gelen bir dertten kaynaklanır. Bu dert aşkı da yolundan saptırır. Bütün bunlar teselli ve sabır gösterme biçimleridir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu durumda bulunan ve sevgilisini unutan aşığa çok alçakça davranılsa, hatta ihanet edilse yeridir. Umutsuzluğun insan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Kalplerin sıcaklığını büyük ölçüde soğutur. Yüreklerdeki ateşi söndürür. Yukarıda belirtilen tüm durumlarda, İlkinde ve en sonunda oyalanma, ağırdan alma çok önemlidir. Böyle durumlarda mümkün olduğu kadar hoşgörü sahibi olmak, oyalama mümkünse, hoşgörülü davranılabiliyorsa öyle olmak salık veriliyor. Ama tüm umutlar kesilmiş, tutkular yok olmuşsa doğaldır ki o zaman özür kabul edilir. Şairler bir şiir sanatı geliştirmişler. Terk edilmiş evlerin yıkıntıları üzerine ağlayanları yeriyorlar. Bunun tam tersine kendilerini tamamen zevke verenleri ise övüyorlar. Bu da teselliye girer. El-Hasan bin Hani, Abbasi döneminin ünlü aşk ve şarap şairi, Ebu Nuvas konusudur. 763 ila 814. Bu şiir sanatını çok kullanmıştır. Bununla övünmüştür de. Şiirlerinde çoğunlukla gadre ve ihanete uğradığından açıkça söz eder. Bununla dile ve şiire olan hakimiyetini, anlatım gücünü göstermeyi amaçlar. Benzeri bir konuda ben de bir şiir yazdım. O şiirden birkaç dize sunayım. Hafif. Bırak bunu, git zamanın önünde koş. Yamaçlardaki bahçelerde şarap binitlerini yükle. Yürüt onları, en harika, en tatlı ut nameleriyle. Ayakları kıvransın, nameli ney sesiyle. Evlerin yanında durmaktansa, parmakların ut tellerine dokunması daha iyidir. Güzel Nergis, endişeli bakışlarla üzgün bir aşık gibi gözüktü. Sanki içki içmiş gibi sendeliyor. Rengi çılgın bir aşık rengi gibi. Hiç kuşkusuz Nergis delicesine gökkuşağına tutulmuş. Zamanın silip süpürdüğü şeyleri unutmanın bizim için bir huy olmasından, şarap içmeye alışarak Allah'a karşı günah işlemekten, himmet yoksulluğundan ötürü alçalmaktan Allah'a sığınırız. Fakat burada Yüce Tanrı'nın şairler hakkındaki sözünü hatırlatmak yeterlidir sanırım. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir zaten, değil mi? Görmüyor musun onları? Her vadide dolaşıp duruyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Kur'an 26 bölü 225. İşte Yüce Tanrı'nın onlar hakkında verdiği hüküm. Görülüyor ki şair şiirin sınırları dışına çıkarsa önemli bir hata yapmış olur. Bu şiirleri yazmamın nedeni şuydu. El-Muzaffer Abdülmelik İbn Amir'in, Beni Amir Hanedanı'nın kurucusu, Mansur Billah'ın oğlu Abdülmalik El-Muzaffer Billah, 1008'de ölmüştür. Kızlarından biri olan Dana el-Amiriye, benden bunları yazmamı istemişti. Ben de onun bu isteğini yerine getirdim. Çünkü ona karşı büyük sevgi besliyordum. Bunun üzerine kendisi de neşit ve basit ölçüsünde çok güzel bir melodi söyledi. O güzel melodiyi edebiyatçı dostlarımdan birine söyledim. Hayran kaldı, çok beğendi. Dünyanın harikaları arasına konulmaya değer bu, dedi. Gördüğünüz gibi bu bölüm 8 değişik teselli türünden oluşmakta. Üçü sevenden kaynaklanmakta. Bu üçten ikisi bıkkınlık ve değişiklik isteme duygusudur ki, bunlardan ötürü teselli duyan her durumda mutlaka ayıplanır. Üçüncüsü ise hayadır. Daha önce açıkladığımız gibi, bunda yalnızca teselli duyan ayıplanır, sabır gösterense kesinlikle yerilmez. Diğer öteki dört türse sevgiliden kaynaklanır. Birincisi sürekli kaçınmadır ki, bunda aşkını unutan yerilir, sabır gösterense yerilmez. Diğer üçünde teselli olan ister aşkını unutsun, ister sabır göstersin, hiçbir durumda asla yerilmez. Bunlar nefret, cefa ve ihanettir. Sekizinci ise aziz ve celil Allah'tan gelir. Bu da ya ölüm, ya ayrılık ya da sürekli bir ayrılık nedeniyle gelen umutsuzluktur. Bu durumda sabır gösteren mazurdur. Sana birazcık kendimden söz edeyim. Benim iki huyum var. Bunlardan ötürü asla rahat bir yaşam yüzü göremiyorum. O huylara sahip olduğumdan çılgına dönüyorum. Kimi zamanlar ruhumu saran sıkıntılardan kurtulmak için kendi kendimden kaçasım geliyor. Bunlardan birincisi vefadır. İster gıyaben, ister huzurda olsun, ister açıktan, ister gizlice olsun, hiç fark etmez. Bu öyle bir sevgiden kaynaklanmaktadır ki, ruhum alıştığı kimseden kesinlikle yüz çeviremez. Dostluk bağları kurduğum kişilerden ayrılmayı, onlarla olan sıcak ilişkileri koparmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Öte yandan, ikincisi bende öyle bir onur, izzet nefs var ki haksızlığa hiç dayanamam. Tanıdıklarımın davranış ve tutumlarında sezdiğim en ufak değişikliklerden bile kuşkulanırım. Böyle bir değişiklik olmaktansa ölümü tercih ederim. Bu iki duygudan her biri bende egemen olmak için yarışır adeta. Biri bana haksız yere kabaca davranacak olsa buna dayanırım, kusura bakmam, büyük hoşgörüyle karşılarım. Pek çok kişinin gösteremeyeceği bir sabır gösteririm uzun süre. İşler çok uzarsa canım sıkılır. Bu kez sabır gösteririm ama ne çektiğimi Allah bilir. Bu konuda bir şiir yazdım. Basit. İki huyum var ki beni umutsuzluğa düşürüyor, yaşamımı alt üst ediyor, cesaretimi kırıyor. Her biri beni iyice kendine çekmeye çalışıyor. Aslanla kurt arasına sıkışmış kalmış bir av hayvanı gibiyim. Biri gerçek vefa, sevdiğim birinden ayrılmaya göreyim, hüznüm ilelebet sürüp gidiyor. Öteki ise büyük bir onur ki asla haksızlığa tahammül edemem. Haksızlığa boyun eğmektense o uğurda servetimi, malımı, mülkümü ve çocuklarımı kurban ederim. Burada yeri gelmişken tam anlamıyla bu bölüme girmese de bölümle yakın ilgisi olan bir olayı anlatacağım. Arkadaşlarımdan biri vardı. Aramızdan su sızmazdı. Kendimden farkı yoktu. Aramızda en ufak bir rahatsızlık yoktu. Onu kendime güvenilir, zengin ve tükenmez bir kaynak olarak görüyordum. Fakat dedikodulara kulak asmaya başladı. Araya iftiracılar sokuldu. Ona bir şeyler anlattılar. Çabaları bizim arkadaşın nezdinde kabul gördü. O zaman bana karşı öyle çekingen davranmaya başladı, sanki benden kaçmaya çalışıyordu. Bunu hiç beklemezdim ondan. Onun bu davranışını bir süre sabırla karşıladım. Bu sürede küs olanla barışabilir, uzaktan gelmesi beklenilen biriyle kavuşabilirdi. Tersine o bana büsbütün soğukluk gösterdi. Ben de baktım olmayacak, onu kendi haline bıraktım. 21. ayrımın sonu, sayfa 205.